değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Tolga Kökten ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bize +90 312 463 3419 463 3421 numaralarından ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Sayın dinleyicilerimiz, Türkiye endemik bitki çeşitliliği açısından bulunduğu bölgenin önde gelen ülkelerinden biri. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki hala şu ana kadar hiç bilinmeyen yeni bitki türleri bulunabiliyor. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün ülkemizin endemik bitki çeşitliliğini konuşacağız. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hasan Torlak. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, şöyle başlayalım. Endemik bitki nedir?
Endemik bitki şu: bize özgü, Türkiye'ye özgü bitkilere endemik bitki, Türkiye'ye endemik bitki diyoruz. Eğer Türkiye'nin çoğu ilinde yetişiyorsa, genelinde yetişiyorsa Türkiye endemiği. Bütün endemik bitkiler Türkiye endemiği ama bunların bölgesel olanları, bölgesel Türkiye endemiği veya bir ile ait olanlar, mesela Ankara dışında yetişmeyenler Ankara endemiği diye geçerler. Hatta bazı türler bir köye özgüdür veya bir ilçeye özgüdür. Hatta çok lokal türler olan dar alanda yetişenlerin bir kısmı da 100 metrekare alanı geçmeyen veya bir çırpıda sayılabilecek kadar dar alanda yetişen endemik bitkiler olabilmektedir. Dolayısıyla belirli bir siyasi sınırların içinde yetişen veyahut belirli bir coğrafya için dışında yetişmeyen bitkilere biz endemik bitki diyoruz. Bunun kriteri siyasi sınır veya coğrafi sınır olabilir.
Endemik kavramını hayvanlar için de kullanabiliyor musunuz?
Endemik kavramını hayvanlar için de kullanabiliyoruz. Türkiye'de Avrupa'da 60 bin hayvan türü veya fauna türü sayısı varken Türkiye'de bunun 80 bin olduğu tahmin ediliyor. Örneğin endemik kelebeklerimiz var, endemik kertenkelelerimiz var. Hatta geçmiş yıllarda 1970'lere kadar Anadolu parsı, bir endemik Anadolu parsı, leoparı da Türkiye'de yaşadığı, hala da aranıyor bu parsımız. Memeli hayvanlarımız dahi var.
Peki endemik olmasını ne tür koşullar sağlar?
Endemik olmasını Anadolu'nun eşsiz koşulları sağlar. Coğrafi koşulları sağlar. İki kıta arasındaki geçiş yeri olması sağlar. Ayrıca en önemli, Türkiye'nin endemik bitki açısından Avrupa'nın tamamından daha fazla zengin olmasının en önemli nedeni, buzul çağları veya ısınma çağları sırasında Anadolu'nun, ülkemizin bitkiler için bir sığınma yeri olmasıdır. Örneğin milattan önce 10.000'de havalar ısınmıştır. Ondan önce bir buzul çağı vardı. O buzul çağında kuzeyde hiçbir bitki yetişemiyordu Avrupa'nın kuzeyinde. O bölgedeki bitkiler Anadolu'ya sığınmıştı. Hatta günümüzde Antalya'nın dağlarında, Doğu Anadolu'nun dağlarında buzul çağından kalan relikt endemik denir. Kalıntı endemik. Yani bir antik kalıntı gibi o dönemlerden kalmış ve dünyada eşi olmayan çok ilginç bitkilerimiz var. Hem dekoratif hem de kokuları muhteşem ve buzul çağının mirası olarak bunlar bilinir. Aynı şekilde ısınma çağlarında da Anadolu'nun güneyi çok fazla ısındığı zaman Anadolu'nun yaylaları bazı bitkilere de kucak açmıştır. Güneyden de bir sığınma var. Nasıl ki günümüzde göçmenler Anadolu'ya sığınıyor köprü olarak, o dönemlerde, geçmiş milyonlarca yıllık dönemde de bitkiler hem güneyden hem kuzeyden her yönden Anadolu'ya sığınmışlardır. Tabii şu var, Anadolu'nun coğrafi yapısındaki değişkenlik, örneğin bir Kuzey Avrupa ülkesine gidin, upuzun ovalar, bir yeknesaklık var. Ama Türkiye'de öyle değil.
Çok çeşitli.
Deniz seviyesinden bir bakıyorsun 3000 metreye birdenbire çıkıyor. Akdeniz'de Torosları düşünün. Riviera kavramı oradan gelir. 5000 metreye kadar varan dağlarımız var. Birdenbire yükseliyor. Birdenbire iklim değişiyor. Her 100 metrede bir mikroklima değişebiliyor. O kuytucuklarda, koyaklarda kendine özgü mikroklima şartları ve minerallerle birlikte birleştiğinde çok değişik bitkilerin, oraya özgü bitkilerin oluşmasını, endemizm denen kavramın oralarda yoğunlaşmasını, endemizm oranını artmasını sağlıyor bu zenginlik.
Peki biz normal hayatımızda endemik bitkileri görüyor muyuz? Nerelerde bulunuyor genelde?
Tabii ki görüyoruz. Normal hayatımızda Muğla'ya gittiğinizde Köyceğiz ilçesine girerken onun girişinde bir şey vardır. Yeşil alan vardır, park vardır. İnsanlar orada park yapar, piknik yapar. Orada bir orman vardı, sığla ağacı ormanı. Bu sığla ağacı Anadolu'ya özgüdür ve bize endemiktir. Ve tıbbi kullanımları vardır, inanç kullanımları vardır. Tütsü yapıları bundan. Dolayısıyla Anadolu kültürünü çok şekillendirmiş bitkilerdir. Örneğin dağlarımızda Kaz Dağı'nın zirvesine çıktığınızda Troya göknarını görürsünüz. Troya atı söylencesinde doğuran göknardır bu. Dağlarımızda endemik ağaçlarımız vardır. Alıçlarımız vardır endemik. Her yönde meyvelerini yemekteyiz. Örneğin gittiğiniz Seri'ye gittiğinizde Antalya'nın Serik ilçesi. Serik armudunu görürsünüz. Pyrus sericensis diye geçer. Serik'ten ismini almıştır. Meyveleri yenir. İnsanlar tadabilmektedir. Yani endemik bitki kavramı öyle göklerde duran bir şey değil. Aslında her zaman iç içe yaşıyoruz. Bir kısmından yemek yapıyoruz. Bir kısmının meyvelerini yiyoruz. Kokluyoruz bazılarının çiçeklerini. Bir kısım endemikler çok güzel kokar. Mesela Anadolu sümbülü vardır endemik. Kayseri, Maraş, Tunceli'ye kadar uzanan o çizgide muhteşem kokusu vardır. Ve Osmanlı bunu Batılı ülkeler Osmanlı'dan bunu esirlerin değiş tokuşu karşılığında soğanları istemişlerdi. O kadar değerlidir. Sümbül bu kadar hoş kokusundan dolayı, görünümünden dolayı kültürü de çok etkilemiştir. Dolayısıyla biz aslında endemiklerle iç içeyiz. Evimizin bahçesinde çok nadir türler olabilir. Örneğin Gölbaşı'nda yanar döner bitkimiz var. Gölbaşı'ndaki Hacı Hasan köyünün, köylülerinin bahçelerinde bu bitki yetişir. Ama bilmezler bunun çok nadir ve oraya özgü tür olduğunu. Yol kenarlarında olan bitkiler vardır. Uğrak noktalarda turizm, mesela otellerimizin hemen bahçesinde, kıyısında Uludağ'a çıktığınızda Uludağ'daki otelin hemen yanında iki tane lokal tür vardır. Bir tanesi bir çim otudur, birisi bir kara kafes otudur. İstanbul'un ortasında, o yapılaşmaların arasında o kadar nadir ve tehlikeli türler var ki Beykoz'da iki tane nadir endemik bitkimiz vardır. Dünyada sadece orada yetişir. Birisi Boğaziçi keteni, diğerisi de bir başka bitkimizdir. Dolayısıyla biz şehirlerimiz içinde Ankara'nın ortasındaki Hüseyin Gazi'de bir çakşır bitkimiz vardır. Dünyada sadece buraya özgüdür. Biz aslında iç içeyiz onlarla. Belki de bahçemizdeki bitkilerin bir kısmı, Türkiye'deki bitkilerin %30'u genel olarak endemiz olma oranı %30'dur. %33'tür. Her gördüğünüz bitkiden, genel olarak söylüyorum bunu, her 3 bitkiden birisi Türkiye'ye özgü endemik bitkidir.
Böyle, bu kadar da yaygın.
Tabii ki bu kadar. Endemiz orman oranı çok yüksek Türkiye'de. Batılı ülkelerde böyle değil. %5, %1'ler çok daha düşük seviyelerde. Dolayısıyla Türkiye'de bir bakıma endemik bir ülkedir Türkiye. Botanik açısından, fauna açısından da, hayvan açısından da öyledir. Dolayısıyla biz aslında ülkemiz bir mücevherdir. Eşsiz bir mücevherdir. Ama işte bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Mesela bu bitkiler öyle dağların başında da çok nadir bitkilerimiz var ama şehrin ortasında dediğimiz gibi örneğin Düden Şelalesi Antalya'da, o falezler, Lara kumulları dünyada sadece oralara da yetişen, otelin bahçesinde bile tutunabilen, hayata tutunabilen bitkiler vardır. Lokal türler vardır. Örneğin Kaputaş. Kaputaş plajı var değil mi? Evet. Çok ünlüdür. O Kaputaş plajında, o çukurlukta sadece oraya özgü bir andazotu vardır ve yol kenarlarında da yetişir. O Kaş'a giden yol kenarlarında da yetişir. Termesos antik kenti. Antik kentlerimizin bir kısmında dünyada sadece o antik kente özgü türlerimiz vardır. Örneğin Termesos antik kenti. Antalya'da bir devren kekiği denen muhteşem kokulu ve buzul çağlarından kalma. İşte miras dediğimiz buzul çağlarından kalma ve halkın da tıbbi amaçlarla çayını içtiği ama bir kokladığınız zaman, yaprağını şöyle bir elinizi sürdüğünüz zaman eşsiz bir kokusu olan, dünyada sadece oraya özgü türlerimiz vardır. Ve her gün turistler iç içe bunların yanından geçer. Biz Türkler olarak çok farkında değiliz ama bazı yabancı turistler sırf bu bitkiyi görmek için Termesos'a gelirler.
Evet, o zaman antik bölgelere ait de endemik bitkiler var.
Tabii ki.
Peki bu nasıl gerçekleşiyor?
Şöyle gerçekleşiyor. Eskiden bu bitkiler sadece antik kentte yetişmiyordu. Yaygın yetişiyorlardı. Ancak Anadolu'nun nüfusunun artması, işte dışarıdaki tarım ilaçları diyelim veya insan müdahalesi bunları yok etti antik kentin dışında. Dolayısıyla bunun antik kentlerde kültürel bir arkeolojik koruma altında olduğu için, müdahale izne bağlı olduğu için, öyle her isteyen istediği gibi ot ilacıyla orayı temizleyemediği için bitkiler orada tutunabildiler. Dolayısıyla evet. Antik kent onlar...
Kurtarılmış bölge yani.
Antik kentin cazibesiyle gelmediler. Dışarıdaki itici nedenlerle oraya sığınmak zorunda kaldılar. Sadece orada yaşayabildiler, sığınabildiler. Dolayısıyla kültürel koruma onların biyolojik korunmasını da sağladı. Böyle bir güzel bir şey oldu. Ancak tabii şimdi kültürel müdahalelerin de bu sadece oraya sığınmış bitkilerin yok edilmesinin sebep olabilir. Mesela orada nedir? Kazı yapmadan önce bir ot temizliği olabilir. İlaçla olabilir bu. Veyahut mesela dünyada sadece Gaziantep'in Dülük antik kentinde antik kalıntıların üzerinde, mezarların üzerinde yetişebilen bir kekiğimiz var. Antep kaya kekiği. Buradaki müdahale çok daha hassas. Yani bunu bilmek gerekiyor. Dolayısıyla oradaki arkeolojik müdahale de onlara son darbeyi vurmaması gerekiyor. Dolayısıyla veri tabanında bunların nerede, hangi antik kentte, hangi lokal tür var bunların bilinmesi gerekiyor. Bunun gibi mesela ne diyelim yol üzerlerinde mesela Efes'e gittiğinizde Efes çan çiçeği vardır. Masmavi çiçekler hatta kalıntılar üzerinde bile yetişir. Bilimsel ismi de Campanula Efesia'dır. Efes'in çan çiçeği diye geçer. Bunun gibi bir sürü endemik bitkimiz antik kentleri tercih etmiştir. Alanya Kalesi'nde dünyada sadece oraya özgü bir çakşır bitkimiz vardır. Lokal bir türdür, oraya sığınmıştır. Bu antik kentler dışında da uğrak alanlarda turizm yoğun olduğu insanların piknik de yapabildiği alan veya yol kenarlarında nadir türlerimiz var. Mesela çok güzel bir çiğdemimiz var Abant'ta. Bilimsel adını da Abant'tan almış, Crocus abantensis diye. Harika bir bitki.
İsimler genellikle Latince isimleri bölgenin ismini alıyor galiba.
Evet, o noktanın ismini alabiliyor. Hı-hı. O noktanın ismini almışsa büyük ihtimalle onun dışında yetişmiyor demektir. Ama mesela bir Ankara çiğdemi ilk Ankara'da tespit edilmiş ama ondan sonra yaygın olduğu da tespit edilmiş. Ama Abant çiğdemi öyle değil. Abant çiğdemi çok tehlikede. Yok olma tehlikesi altında ve Abant Gölü'nün çevresindeki tepelerde. Oraya gelenler orada piknik yapıyorlar veya eğleniyorlar, Abant'ı görüyorlar ama ondan sonra çevreye yayılıp bu Abant çiğdemini topluyorlar. İşte bilinçsizlik, bilmemezlik, bu bitkinin değerinin bilinmemesi bu bitkiyi tehlikeye sokuyor. Aynı zamanda Abant Gölü'nün içinde bir de Abant alabalığımız var. O da abantensis diye geçer. Dolayısıyla o da orası Abant Gölü. Çok yoğun bir insan baskısına muhatap olan bir yer olarak korunması gerekir. Çok daha ekolojik merkezli hareketlere imkan verilmesi gerekir.
Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Avrupa'nın toplamından daha çok endemik bitki var değil mi?
Evet, evet. Avrupa'nın tamamında 3000 civarında endemik bitki vardır. Türkiye'de 2010 yılı rakamlarına göre bu 3700 idi. Şimdi 4000 diyebiliriz. Çünkü hemen hemen 2010 yılından sonra her yıl ortalama 50 bitki, her hafta bir bitki keşfedildi. 2018 yılında dolayısıyla Avrupa'da 3000 endemik bitki varken Türkiye'de 4000 endemik bitki vardır. Bitki türü vardır. Geçen yıl 2018 yılında yaklaşık 50 endemik bitki Türkiye'de keşfedildi. Bunların hemen hemen tamamı da nokta türler, lokal türler. Örneğin mesela Gökçeada karanfili keşfedildi Gökçeada'da. Ondan sonra Kütahya'da bir karanfil keşfedildi ve buna bir kahramanımızın ismi verildi. Bu 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halis Demir'in ismi bir karanfile verildi ve Dianthus Halis Demiri diye isimlendirildi. Bu anlamlı bir isimlendirme, göğsümüzde kabartan hem bu bitkinin keşfi hem de bir kahramanımızın isminin verilmesi. Aziz Sancar, Nobel ödüllü bilim adamımız, hem Mardin'de bulunan bir bitkiye hem de Türkiye'nin diğer yörelerinde bulunan iki bitkiye, toplamda üç endemik bitkiye Aziz Sancar'ın ismi verildi. Bunlardan birisi de karanfil. Nedir? Dianthus Aziz Sancari diye ismi verildi. Ne kadar güzel. Yani bilim insanlarımızı hem onurlandırıyor, bilimin çiçeği açıyor Türkiye'de. Mesajı da verilmiş oluyor. 2019 yılında nedir? Nisan ayındayız. Şu an itibariyle 10 endemik bitki keşfedilmiştir. Yani bu hemen hemen her hafta yeni endemik bitki keşfedilme sürecinin devam ettiğini gösterir. Batılı ülkeler Türkiye'ye bu yüzden magic, yani sihirli ülke. Batılı ülkelerde diye adlandırırlar. Batılı ülkelerde keşifler bitti. Ama Türkiye'de tam hızıyla devam ediyor ve Türkiye her an bir heyecanlı bir botanik haberinin beklendiği bir ülke konumunda. İşte Türkiye'yi güzel kılan, Türkiye'yi heyecanlı kılan bu. Her an her kuytudan yeni bir tür keşfi haberini bekleyebiliriz.
Evet, bu Türkiye'deki endemik bitki açısından zenginlik dışında başka nedenlerden de kaynaklanıyor mu? Yani nasıl bulunuyor yeni endemik bitkiler?
Yeni endemik bitkiler botanikçilerimizin, biyologlarımızın alan araştırmaları sayesinde bulunuyor. Biz de onların bu araştırmalarını takip ediyoruz. Onlardan veri tabanımızı işliyoruz. Örneğin bir yeni bir bitki bu keşfedildiğinde bu bir makaleye konu oluyor. Genelde uluslararası atıflı dergiler, hakemli dergiler dediğimiz dergilerde yayınlanıyor. Ha, bu dergilerin hemen hemen tamamı yurt dışındaki İngilizce yayınlanan dergiler. Dolayısıyla biz bunları direkt olarak göremiyoruz. Türkiye'de yayınlanmış popüler yayınlarda bunlar yok. Biz oradaki İngilizce şeyi tanımlamada tehlike durumlarını takip ediyoruz. Ülkemizdeki akademisyenler, profesör işte araştırma görevlisi olsun hepsi birlikte bunları şey yapıyorlar. Ama bazı bitkilerin yeni bir bitki olup olmadığı yıllarda sürebiliyor. Mesela 1970'li yıllarda bir bitki alınmış, koparılmış, herbaryuma konulmuş, kuru ot müzesine konulmuş. Onun yeni bir bitki olduğu yeni keşfedilmiş olabiliyor. Çünkü araştırmalar, DNA incelemeleri uzun sürebiliyor. Bu o kadar basit bir süreç değil. Bir hakemli, hakem heyetinden de geçmesi gerekiyor bunların. Yoksa keşfedilmiş, bilinen bir bitkiyi ben keşfettim deyip yayınlarsanız sonu hayal kırıklığı olabilir. Çünkü iyi incelemek gerekiyor. Türkiye'de herkesin endemik olmayan bir bitkiyi de endemik diye yayınlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu biraz sıkı bir disiplin süreci, akademik bir alan bu
biraz
süreçte.
Da dedektiflik de gerekiyor sanırım bulmak için. Önceden belirlenmiş türleri sonradan bulabilmek için.
İşte dedik Türkiye sihirli bir ülke, heyecan verici bir ülke. Türkiye'deki botanik araştırmaları 1700'lü yıllarda başlamış. Yani 300 yıl önce başlamış. Tabii o zamanlar Osmanlı dönemi zor zamanlar geçirdiği için Türkiye'deki botanik araştırmaları yok. 20. yüzyılda ancak Türkiye'de başlıyor. Batılılar, batılı bilim adamları Türkiye'ye geliyorlar. Antik kentlerden başlıyorlar. İlk önce hem antik kenti görelim hem de oranın florasını. Bakıyorlar antik kentteki bitkilerden isimlendirmeye. Oranın antik kentin ismini veriyorlar ve o lokal antik kentler özgü türleri de o zamanlar bulunuyor bir kısmı. Efes çan çiçeği gibi. Ancak günümüzden işte geçen yüzyılda 150 yıl 200 yıl önce bulunan ve yayınlanan işte Türkiye'de Anadolu'da Osmanlı'da böyle bir bitki buldum diye yayınlıyor. Çizimini yapıyor fotoğrafı yok o dönemlerde. Bu bitkiyi yayınlıyorlar ilan ediyorlar bilim adamları. Ancak günümüzde bu bitkilerden bir kısmı hala bulunamadı. Hala aranıyor. Örneğin bir Amasya lalesi var. Tulipa Sprengeri demiş bir Alman. Bulduğu zaman bir Alman'ın ismini vermiş ve Amasya lalesi. Bunun çizimi var. Kırmızı bir lale. Ama bu lale hala aranıyor ve hala bulunmuş değil. Bu bir şey. Dedektiflik konusu gibi. Merci alıyorsunuz artık fellik fellik bir bitki arıyorsunuz.
Metrekare
tabii
aranıyor.
Ki hala aranan bir bitki. Örneğin bir bitki. O zamanlar tabii Kavakdere Vadileri'nde şey yok, bina yok. Ulus'ta bir şehir var, Ulus şehri. 1800'lü yıllarda Kavakdere Vadileri kıraç alanlar, yani kırlık alanlar yapılaşmanın oldu. Orada nadir bir bitki buluyorlar. Bu bitki hala aranıyor. Hala bulunmuş değil. Bazı makalelerde İmrahor Vadisi'nde aradım da bulamadım diyor bazı bilim adamları. Bu bitki de aranıyor. Ama aranıp da bulunan bitkilerimiz de var. 1800'lü yıllarda 150 yıl önce aranmış olup o dönemden beri aranmakta olup bulunan bitkilerimiz de var.
Evet, kısa bir türkü arası verelim. Bir Sivas türküsü dinleyeceğiz. Madımak Oylum Oylum koro seslendiriyor.
Thank you.
diğerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Araştırmacı yazar Hasan Torlak bizlerle beraber Türkiye'deki endemik bitkileri konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Torlak, Anadolu halkı bitkileri ne kadar tanıyor ve nasıl kullanıyor?
Tabii Anadolu halkı bitkileri bilimsel isimleriyle tanımıyor. Yani biz diyoruz ki Crocus ankerensis. Hayır, onlar öyle demiyor. Onu çiğdem diyorlar onlar.
Evet.
Veyahut
bölgenin adıyla belki şu bölgenin çiğdemi gibi.
Öyle yani mi? O şekilde de demiyorlar. Çünkü hani o yayılış alanlarını tam olarak bilmiyorlar. O köyle sınırlı onların, evet, şeyi. Onun yayılış alanını bilmedikleri için veya birden farklı türe benzer ismi de verebiliyorlar. Hatta dolayısıyla biz bilimsel alanda ayırdığımız şeyi, isimleri halk ağzında karışıklığa yol açabiliyor. Mesela avu otu derler. Avu otu, bir sürü avu otu var. Hangi bitkiyi kastettiği o farklı bir. Ama halk bitkileri kullandığı için bunların kokusunu bilir, tadını bilir veyahut hastalandığı zaman halk ilacı kullanımını bildiği için bunun şifa kaynağı olup olmadığını bilir. Dolayısıyla Anadolu'da Türkiye'deki bitkilerimizin %10'u gıda olarak kullanılır. Dolayısıyla 12 bin bitkimiz var.
Bir örnek versek mesela.
Tabii ki. Mesela Adana yöresinde Adana pancarımız var.
Hı hı.
Adana, Mersin dolaylarında yetişir ve insanlar bundan yemek yaparlar. Bilimsel adı da beta adenensistir, Adana'dan almıştır. Oralarda mesela bir de kabut kulak diye bir peygamber çiçeği var. Bunun yapraklarından da dolma yaparlar. Genelde bunlar çok nokta türler olmamakla birlikte Anadolu'da bazı nokta ve tehlike altındaki türlerden çay, halk ilacı veya yemek yapılabilmektedir. Örneğin dünyada sadece Kaz Dağı'na özgü bir Kaz Dağı kekiğimiz var. Bu kekik 30 metrekare alan dışında yetişmez. Çok dar bir alan. Bir evinizin bir odası kadar. Bu alanda halk gelir, bunu kökleyerek toplar ve çay yapar. Yani kökünden çay olmadığına göre bunu köklenerek alınması bir kötü bir uygulamadır. Bunun önlenmesi lazım. Tabii halk bunun nokta bir tür olduğunu bilmiyor. Kaz Dağı çayı diye, o kekiği diye o biliyor kendisi. Hı hı. Ama halka bunu öğretilmesi lazım. Bu lokal bir tür, bunu kesinlikle dokunmamanız gerekir diye bilim insanlarımızın buna uyarması veyahut koruma altına alınması gerekir. Yine Kars'tan ismini alan Carcianum diye geçen, bilimsel ismi bilinen bir kımı bitkisi var. Yöresel adı kımı. Çıldır Gölü kenarında, Ardahan dolayında yetişir. Çok tehlikelidir. Bunun aslında hiç dokunulmadan korunması gerekir. Ancak bu bitkiden öyle şeyler, öyle yiyecek ve yemekler yapılır ki şaşarsınız. Örneğin bu bitki yeşilken yenir, sebze olarak. Turşusu yapılır gövdesinden. Ayrıca buğdayın az olduğu senelerde, kıtlık olduğu senelerde yumrularından ekmek yapılır. Yani bir endemik bitki bu kadar fazla insanları besliyor. Bu şu sonucu da bize veriyor. Bitki bu kadar gıda amaçlı kullanılıyorsa bu bir gen kaynağı. Bu yok edilme, bu kullanım bunu yok etme potansiyeli taşıyor. Bu bitkinin mutlaka korunması gerekir. İleriki yıllarda genetik mühendislikle bu bitkinin kültüre alınması veyahut genlerinden yararlanılarak gıda amacıyla başka bitkilere aktarılması, dolayısıyla bu bitkinin mutlaka korunması gerekir. Bu şekilde yoğun kullanıma konu endemik, lokal endemik bitkilerimiz var. Ama çok yaygın olarak kullanılan endemik bitkilerimiz de, mesela Ankara çiğdemi diyoruz. Ankara çiğdemi pilav yapımında kullanılır. Her sene insanlar pilav yumruları toplarlar. Çiğdem pilavı yapmak için Ankara çiğdemini kullanırlar. Çiçeklerini de yerler. Dolayısıyla bütün endemik bitkileri kullanmayın, yemeyin veya ilaç yapmayın demiyoruz. Hangisi yaygınsa o kullanılabilir, ama lokal türlerin de bilinmesi lazım. Yok edilme üzere olan türlerin. Güzel uygulamalar da var. Örneğin Isparta'da bir Sütçüler kekiğimiz var. Dünyada sadece o yöreye özgü, Sütçüler ilçesine özgü. Bu bitki yöre halkı tarafından toplanıp pazara satılır. Pazarda satılır. Ama bir bakmışlar geçmiş yıllarda, tabii başıbozuk bir düzensiz bir toplama bitki yok etmeye doğru götürüyor. Çünkü sadece o yöreye özgü endemik bir tür. Bunun üzerine oradaki yetkili kamu kuruluşları, kooperatifler, yerel idareler halkla birleşmişler. Ne yapmamız gerekiyor? Bilim insanlarından da destek almışlar ve bitkinin söküm tarzını, kesim tarzını yerden işte belli bir yükseklikte kesilecek, kökleme olmayacak, Kaz Dağı'ndaki gibi yok etmeye yönelik olmayacak ve belirli bir süreler içinde kesilecek. Mesela Eylül'ün ilk 15 günü gibi. Bunun gibi disipline almışlar ve bitkiyi yok olmaktan kurtulmuş ve tonlarca, yüzlerce ton bu kekik hasadı yapılmaya başlamış. Yöre halkı da bundan para kazanmış. Böyle güzel uygulamalar var. Kontrol, denetim, bilimsel destek şart.
Evet, yiyecekten bahsettik. Başka ilaç belki alanında kullanılabilir,
evet,
değil mi?
Evet.
Farklı kullanım alanları var mı aklımıza gelmeyen?
İlaç alanında kullanılanlar var. Örneğin bir sürü bitkimiz gıda amacıyla kullanılır. Yabani soğan ve sarımsaklarımız işte atansiyona karşı kullanılabilmektedir. Şeker hastalığına karşı halk kullanılanlar var. Tabii bu konuda biz öneri getiremeyiz. Bu tıbbi bir alan.
Evet.
Bu konuda önerilerde bulunamayız. Ancak tabii çok ilginç. Bunun dışında da ilaç ve gıda amacıyla kullanım dışında da bunlar genelde bitkilerde bilinen kullanımlar. Bütün dünyada bu kullanımlar var. Ama Türkiye'deki bazı endemik bitkilerde öyle ilginç kullanımlar var ki bunlar şaşırtıcı olabiliyor. Örneğin bir kısım endemik bitkimiz temizlik amacıyla sabun yerine kullanılır. Sabun bulunamadığı zamanlarda bitki elle köpürtülür, suyla köpürtülür ve eldeki bitkinin içindeki sabun ham maddesi, saponin olur genelde bu, eli temizler. Hatta çok iyi temizleyici bitkilerimiz var. Mesela çöven bitkimiz gibi çövenler çok iyi kumaş da temizlerler. Dezenfaktan olarak kullanılan var. Mesela bilimsel adını Erciyes Dağı'ndan alan bir bitkimiz Güdül ilçemizde dezenfaktan olarak kullanılmaktadır. Yani mikroplara karşı mikrop öldürücü olarak kullanılmaktadır. Bir sığır kuyruğu türümüz Ege'de balık tutmak için kullanılmaktadır. Bitkinin içindeki zehirli maddeler hamura karıştırılır veya bitki ezilip suya atılır. Sudaki balıklar bayılır, suyun üzerine çıkarlar, balıkları toplarlar.
Halka. İnsana zarar vermiyor sanırım.
İnsana zarar, evet, vermiyor. Sadece balıkları geçici olarak bayıltıyor.
Evet.
Böyle bir şey var, kullanımı var. Mesela Urfa'da bir bitki, bir sütleyen bitkisi, bulanık suyun durultulmasında kullanılır. Bulanık suyun içine bunun sütleyenin sütü damlatılır. Burada bir tepkime oluşur ve su durulur, temizlenir. Böylece su arıtmada diyelim veya su durultmada kullanılan ilginç bir halk kullanımı söz konusu. Ama ilginç bir, en ilginç kullanımlardan birisi de maden arama. Bazı endemik bitkilerimiz maden aramada kullanılır. Örneğin bir katır tırnağı bitkimiz, İç Anadolu'da yaygın, sarı çiçekli, hoş kokulu çiçekler açan bir katır tırnağı türümüz bor ve lityum madenlerinin olduğu yerde değişiklikler gösterir. O madenin indikatör denir bunu. Gösterge bitki denir. Dolayısıyla o madenin olduğu yerde farklılaşmalar gösterir. Madencilerimiz de bu bitkiyi takip ederler. Yapraklarının biçimine, dalların biçimine bakarak burada bor veya lityum vardır diye sonuca varabilir. Bir başka bitkimiz, bir kevke bitkimiz nikel ve kobalt. Kobalt bir radyoaktif madde. Dolayısıyla çok önemli madenler bunlar. Onun olduğu yerde farklılaşma gösterir ve onu gösterebilir. Yine manganez madenini gösteren bir panzehirotumuz vardır endemik. Dolayısıyla bu şekilde ilginç kullanımları da söz konusu endemik bitkilerimizin.
Evet, peki Türkiye'nin endemik bitki çeşitliliğinin korunması için neler yapılmalı?
Neler yapılmalı? İlk önce çok iyi bir veri tabanımızın olması lazım. Çok iyi bir kamu denetiminin olması lazım. Mevzuatın da bu bitkilerimizi korunması amacıyla gözden geçirilmesi lazım. Daha ne gibi bir hazırlık yapılabilir mevzuat açısından? Türkiye'de şu anda bitkileri doğadan, lokal bitkileri topladığınız zaman, yurt dışına kaçırmaya teşebbüs ettiğiniz zaman geçmiş yıllarda bu oldu. Doğu Anadolu'da, Erzurum'da terstalemiz, nadir bir terstale, çok da güzel çiçekleri olan bir terstalemiz kaçırılırken hırsız yakalandı. Antalya'da Likya orkidesi sadece sığındığı mezarlıktan kaçırılırken bir botanik profesörü kaçırıyordu bunu. Yakalandı. Bu kişilere verilen cezalar nedir? Bunlar para cezaları. Ama bunların hapis cezaları verilmesi lazım. Caydırıcı olması için. Her an zaten yeni turist kılığında girip bu kaçırma söz konusu. Şöyle olursa daha güzel olur. Bir biyolojik çeşitlilik kanunu veya Türk Ceza Kanunu'na eklenen bir madde. Şunu demesi daha güzel olur. Ülkemize özgü nadir veya endemik bitkileri kaçıranlara şu yıldan şu yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıl diye bir madde en büyük arzumuzdur. Bu caydırıcı olma açısından. İkincisi, veri tabanımızın halkımız tarafından bitkilerimiz tanınması lazım. Amacımız bu. Farkındalık yaratmak. İç içe yaşıyoruz. Yani doğaya gereksiz olarak ilaç, ot ilacı, gereksiz zehirlemeler yapılmaması gerekir. Ekosistemin ihtiyaçlarına göre davranması lazım. Burası makilik, burası kayalık, burada buranın değeri yok diye bir algı kesinlikle söz konusu olmaması lazım. En nadir endemik bitkilerimiz Toros Dağları'nın kayalıklarında ve Ege'nin makiliklerindedir. Buralar güneş alan alanlar çok daha fazla endemik bitki barındırırlar. Bozkırı, stepi, Ankara stepi, örneğin İç Anadolu stepleri, ya buralar bozkır yerler, buranın değeri yok demememiz lazım. Ankara'da 500 endemik bitki var. İç Anadolu'daki diğer Sivas'ta yine 500'lerce endemik bitki var. Çok değerlidir step, bozkır. Bozkır'a daha farklı bakmamız lazım. Dolayısıyla endemik bitkilerimiz her yerde, Türkiye'nin her yerinde. Bunun bilinmesi ve bu veri tabanına göre hareketlerde bulunulması gerekir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İçin. Değerli dinleyicilerimiz, bugün endemik bitki çeşitliliğini konuştuk. Araştırmacı yazar Hasan Torlak bizimle beraberdi. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.